Ayrım 7, sayfa 118. Zor karar. Şaka bu değil mi çocuklar? Bizi deniyorsunuz değil mi? Niyetimiz ciddi anne. Yakup'un da benim de niyetim ciddi. İyi düşündünüz mü çocuklar? Evet baba, iyi düşündük. Vatan toprakları düşman işgaliyle inim inim inlerken, arkadaşlarımız bir bir can verirken bir şey yokmuş gibi davranamayız. İyi de çocuklar, ikiniz birden, ha birimiz ha ikimiz, ne fark eder baba? Birimiz gidelim, tercihi sen yap desek tercih yapabilecek misin? Vatan sevgisini bize sen aşılamadın mı? Kendi milletimiz bizi yok sayarken, Türk milleti bizi bağrına bastı diyen sen değil misin? Bu vatan benim öz vatanım, bu millet, bu memleket için binlerce başım olsa her birini çekinmeden veririm diyen sen değil miydin? Bu vatan senden bin değil, iki baş istiyor. İki başı veremeyen bin tane başı nasıl verir baba? Abdullah Bey'in göz pınarları dolmaya başlamıştı. Yine kitap gibi konuşmaya başladım be oğul. Bu gözler, bu ifade babasının kabul ettiğini ya da yumuşadığını gösteriyordu. Abdurrahman havayı yumuşatmak için, "Tabii kitap gibi konuşacak baba," dedi. "Yakup'a yürüyen kitap diyen sen değil misin? İzin veriyorsun değil mi baba?" Abdullah Bey elinin tersiyle gözlerini sildi. Titreyen bir sesle, "Size izin vermiyorum demedim ki oğlum, sadece..." Yakup heyecanla babasının sözünü kesti. "İzin veriyorsun yani." Abdullah Bey ne diyeceğini unutmuştu. "Şey oğlum," dedi, "şey yani bu işi iyi düşündünüz değil mi? Biliyorsun her gün şehit haberleri alıyoruz. Giden geri gelmiyor yani. Geri gelemeyeceğinizi, ölmeye gittiğinizi biliyorsunuz değil mi?" Her ikisi birden anlaşmışçasına, "Biz ölmeye gidiyoruz zaten." Bu sözlerin arkasından şiddetli bir ağlamayla birlikte, "Oğullarım," diye bir ses duyuldu. Herkes sesin geldiği yöne dönmüştü. Fatma Hanım hem hıçkırıklarla ağlıyor hem de "Oğullarım, oğullarım," diye söylenip duruyordu. Abdurrahman ve Yakup gözlerini annelerinden ayıramıyordu. Babaları ikna olmuş gibiydi ama annelerinin bu tavrı onu da vazgeçirebilirdi. Her şey yoluna girmişken işler tekrar sarpa saracaktı. "Anne lütfen, lütfen ağlama annem, lütfen ağlama." Fatma Hanım onları duymuyor gibiydi. Hıçkırıklarına hakim olamıyor, belli belirsiz bir şeyler söyleyip duruyordu. Bir müddet sonra sustu, gözlerini bir noktaya dikip öylece bekledi. Fatma Hanım'ın hali üçünü de endişelendirmişti. "Fatma, canım ne oluyor sana? Anne, anneciğim lütfen konuş, lütfen." Fatma Hanım cevap vermiyor, baktığı sabit noktadan gözlerini ayırmıyordu. Eski yıllara, Hindistan'da yaşadığı gençlik yıllarına gitmişti. İşgalcilerin, sömürgecilerin yerli halka yaptığı insanlık dışı hareketler bir film şeridi gibi gözünün önünden geçiyordu. Horlamalar, hakaretler, kırbaçlamalar, işkenceler, açlık, sefalet, kan ve gözyaşı. Bütün bu olumsuzlukların üzerine kurulan saltanat. Bir tarafta yoksulluk, diğer tarafta şatafat. Bir tarafta öz yurdunda garip yaşayan zavallılar, diğer tarafta işgal ettikleri ülkede hoyratça hayat süren sözde medeni insanlar. İşgal gözyaşı demekti. İşgal kan demekti. İşgal insanlığın bittiği an demekti. Hindistan'da yaşadıklarının tesiri henüz geçmemişti. Şimdi de Osmanlı aynı acıyı yaşayacaktı, öyle mi? Buradaki insanlar da öz yurdunda garip kalacaktı. Sözde medeni insanlar buradaki acıların üzerine de saltanat kuracaktı. Buna fırsat verilmemeliydi. Ne olursa olsun fırsat verilmemeliydi. Bir müddet sonra sağa sola bakınmaya başladı. Sonra tekrar hıçkırıklara boğuldu. Önce Yakup'a, ardından da Abdurrahman'a sarıldı. Sonra ikisine birden sarıldı. Bir Abdurrahman'a, bir Yakup'a öpücükler konduruyordu. "Yavrularım benim, yavrularım. Anne iyisin değil mi?" "İyiyim yavrum, iyiyim. Analık işte." Birden yüreğim kabarıverdi. "Bir sıkıntın yok değil mi annem?" "Yok yavrum, yok. Gayet iyiyim." "Demek cepheye gideceksiniz. Hem de ikiniz birden, öyle mi?" Abdurrahman annesinin yanaklarından öptü. "İznin olursa annem, iznin olursa." "Sen de mi Yakup? Sen de mi oğlum?" "Evet canım annem. Ben de gitmek istiyorum. Bütün anaların evlatları gibi hayır duanı alarak ben de gitmek istiyorum." "Hemen mi?" "Evet annem, izin verirsen hemen, yoksa düşman kapımıza dayanacak." Fatma Hanım gözyaşlarını sildi. Vakur bir edayla evlatlarının gözlerine derin derin baktı. Dört adet yeşil gözün içinde kayboldu adeta. Bir kapı açılıp da giriverseydi içeriye, hiç çıkmasaydı oradan, buğulu gözlerini zorlukla ayırdı o güzel gözlerden. "Hayatımın en güzel yıllarını bu topraklarda yaşadım. Kendi milletimin gözden çıkardığı bir zamanda bu millet kucak açtı bize. Vefaya vefa gerekir. Dem bu dem evlatlarım. Zaman bu zaman. Siz bakmayın gözyaşlarıma. Takılmayın kabaran yüreğimin iniltilerine. Elim silah tutsa Ben de gelirdim sizinle. Babanı, beni ve kardeşinizi düşünmeyin. Yürüyün evlatlarım. Korku salın hain düşmanın yüreğine. Kapanan gözyaşı muslukları bu sözlerle tekrar açılmış, aheste aheste akmaya başlamıştı. Abdullah Bey çoktan razıydı. Hatta gücü yetse kendisi de gönüllü yazılacaktı. Eşi Fatma Hanım'ın duygusal kişiliğini bildiği için bu meseleyi hiç açmamıştı. Ondan bu kadar metanet beklemiyordu çünkü. Eşine minnetle baktı. Kader arkadaşım benim dedi. Aslan yürekli yavrularımın melek yüzlü anası. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiğin için sağ ol. Sen de sağ ol Abdullah'ım, sen de sağ ol. Onlar bizim kabul olmuş dualarımız. Böyle evlatlar nasip ettiği için Rabbimize hamdolsun. Bu arada kapı açıldı. Ahmet gelmişti. İdmandan geliyordu. Kanter içindeydi. Onları gözyaşları içinde birbirleriyle sarmaş dolaş görünce bir tuhaf olmuştu. Sendeledi. Yorgunluktan zaten ayakta zor duruyordu. Düşmemek için kapıya tutundu. Toparlanır toparlanmaz heyecanla. Hayrola dedi. Hayır olur inşallah oğul. Ne bu haliniz anne? Ağlamaktan gözleriniz şişmiş. Hiç evladım. Ne hiç anne? Ağlamaktan bir hitap düşmüşsünüz. Benden gizlediğiniz bir şey mi var? Ne olsun evladım? Abilerinle önemli bir mevzu konuşuyorduk. Neymiş bu önemli mevzu? Mahsuru yoksa bana da söyler misiniz? Şey evladım, şey... Fatma Hanım yıkılmaya başlayınca devreye Abdullah Bey girdi. Abilerin gönüllü birliklere katılmak istiyorlarmış. Gönüllü birliklere mi katılmak istiyorlarmış? Evet oğlum, cepheye gitmek istiyorlar. Ahmet şaşırmıştı. Ahmet'in şaşkın bakışlar arasında olup biten her şeyi anlattılar. Ahmet'in de gözleri yaşarmıştı. İşin bu yönünü hiç düşünmemiştim dedi. İdmandan eve, evden idmana ya da maça, çevremizde olup bitenden haberimiz olmuyor ki. O zaman kulüpten izin alıp ben de gönüllü yazılayım. Olmaz Ahmet. Ahmet, Abdurrahman'ın bu çıkışına bir anlam verememişti. Neden olmasın abi? Biz bu memleketin evladı değil miyiz? Haşa kardeşim, elbette bu memleketin evladısın. Sen de gelirsen gözümüz arkada kalır. Annemize babamıza kim sahip çıkacak? Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? Anlayacağın, ailemizin de takımımızın da sana ihtiyacı var. Abdurrahman biraz durakladıktan sonra havayı yumuşatmak için sen kaleni koru, biz sınırları koruz dedi. Sen topa geçit verme, biz de düşmana geçit vermeyelim. Ama abi, aması maması yok kardeşim. Hayat da devam edecek, savaş da. Bu ülkenin kaleciye de ihtiyacı var, vatanın kalesini koruyacak yiğitlere de. Allah nasip ederse bu savaş bir gün bitecek. Hain düşman geldiği gibi gidecek. O zaman da size ihtiyaç olacak. Abilerim, arkadaşlarım cephedeyken ben buralarda nasıl dururum? Takımın kalesini korurum, bu bana yeter diye nasıl avunurum? Müsaade edin ben de geleyim. Bu arada Yakup söze karıştı. Hele biz bir gidelim, gerekirse sen de gelirsin. Şu an burada kalmanda fayda var. Bizi seviyorsan ne olur itiraz etme. Çok çetin günler bizi bekliyor. Bir de burayı düşünmek mecburiyetinde kalmayalım. Hadi aslanım, üzme bizi. Yine aslanlar gibi Galatasaray'ımızın kalesini korumaya devam et. Annemize babamıza mukayyet ol. Daha fazla itiraz etmesi, büyüklerin üzmesi demekti. Zaman üzme zamanı değil. Moralleri yüksek tutma zamanıydı. Burada kalmayı mecburen kabul edecekti. Pekala dedi. Şimdilik kabul ediyorum. O zaman annem ve babam söz versin. İhtiyaç olduğu an ben de giderim ona göre. Söz değil mi baba? O nasıl söz oğul? İhtiyaç olduğu an hepimiz gideriz. Eli kazma kürek tutan herkes gider. Allah o günleri göstermesin. Ahmet zor da olsa ikna olmuştu. Abdurrahman sağ ol kardeşim dedi. Böylece bizim de gözümüz arkada kalmayacak. Madem anlaştık bir an önce hazırlıklara başlayalım. Bugünden tezi yok. Harbiye nezaretine gidip gönüllü yazılmalıyız. Sen ne dersin Yakup? Geç bile kaldık abi. Hemen mi? Aceleniz ne yavrum? Bu sorunun arkasından Fatma Hanım'ın gözlerine yaşlar tekrar hücum etmişti. Belli etmemeye çalışarak birkaç gün sonra gitseniz olmaz mı? Dedi. Size biraz daha doya doya baksan, biraz daha koklasam. Yolcu yolunda gerek anacığım. Ha bugün ha yarın ne fark eder? Bir kişi bir kişidir. Bir an önce cephede olmalıyız. O gece sabaha kadar sohbet ettiler. Gözlerinden yaş eksik olmadı. Duyguların tercümanı olan bu gözyaşları bazen yanakları ıslattı, bazen ta ciğerleri aktı. Sabah olmuş, ayrılık vakti gelmişti. Bir daha sarıldılar birbirlerine. Koklaştılar, helalleştiler. Abdurrahman annesine son kez sarılırken hakkınızı helal edin dedi. Gidip de dönememek, gelip de görememek var. Abdurrahman böyle demişti ama bu gidişin dönüşü yoktu. Çünkü giden geri gelmiyordu. Gidenlerin kalbi orada kaldı. Kalanlar kalplerini gidenlerle yolladı. Gözyaşı, hüzün, gurur, duygular karma karışıktı. Çanakkale mahşeri. Savaş bütün hızıyla devam ediyordu. Gökyüzü lav kusuyor, toprak ölüm fışkırıyordu. Cephe düşmek üzereydi. Yüzbaşı telgrafla siperlere takviye istedi. İstenen takviyeler gece yarısı gelmişti. Azman Çavuş, ben siperlere dolaşmaya gidiyorum. Yeni gelen askerler senin emrinde olacak. Onlara gözün gibi bakmanı istiyorum. Önce bir güzel dinlensinler. Emredersiniz komutanım. Azman Çavuş, ivrin dili yaman bir delikanlıydı. 2 metreyi aşkın boyu, dev gibi cüssesiyle insan azmanını andırıyordu. Bu yüzden de herkes ona azman diye hitap ediyordu. Gerçek adını ise kimse bilmiyordu. Azman çavuş, gelen askerleri tepeden tırnağa inceledi. Hepsi gencecik insanlardı. 3-4 tanesi de çocuk denecek yaşlardaydı. Azman çavuşun yüreği titredi. Gözünden yaşlar aktı. Ay bütün güzelliğiyle gülümsüyor, geceyi gündüze çeviriyordu. Bunun farkına varınca gözyaşları fark edilmesin diye arkasını dönüp ufuklara baktı. Bir müddet öylece kala kaldı. Nice sonra zoraki tebessüm ederek "Yiğitler hoş geldiniz," dedi. "Kazanız mübarek olsun." "Sağ ol komutanım. Uzun yoldan geldiniz. Belli ki çok yorulmuşsunuz. Şimdi biraz dinlenin. Hatta siperlerin arkasına geçip biraz uyumaya çalışın. Yüzbaşı mevzileri gezdikten sonra buraya tekrar gelecektir. O zaman sizi kaldırırım. Dağılabilirsiniz. Emredersiniz komutanım." Gece boyunca durmadan, dinlenmeden yol almışlar. Ayakları yorgunluktan vücutlarını taşımaz olmuştu. Azman çavuşun sözü biter bitmez herkes bir yerlere dağıldı. Azman çavuş biraz uyuyun demişti ama uyumak ne mümkündü. Top sesleri gökleri deliyor, mermiler cıv cıv cıv diye sesler çıkararak sağa sola düşüyordu. Yakın mevzilerden gelen iniltiler, bağırtılar mahşeri andırıyordu. Biraz sonra ateşkes saati başlamış, silahlar susmuştu. Etrafta cırcır böceklerinden başka ses duyulmuyordu. Toprağın üzerine uzanıp cırcır böceklerinin ninnilerini dinlemeye koyuldular. Ay bulutun arkasına saklanınca gökyüzünde alaca bir karanlık oluştu. Boğazdan tepelere doğru aheste aheste esen rüzgar yüzlerini okşadı. Uzandıkları yer toprak da olsa kuş tüyü yatakları andırıyordu. Güzel bir uyku çekmeleri için her şey hazırdı ama hiçbirini uyku tutmuyordu. Uyumasalar bile uzanmaları iyi gelmiş, kısa bir süre sonra da yorgunlukları geçmişti. Çok geçmeden azman çavuşun sesi duyuldu. "Yiğitler kalkın bakalım, hemen bölük düzeni alın, komutan gelmek üzereymiş." Fırlayıp bölük düzeni aldılar. Komutan onlarla tek tek ilgilendi. Üstlerini başlarını düzeltti. Sıra çocukların bulunduğu bölüme gelmişti. Onları görünce şaşırdı. Gayri ihtiyarı "Yavrum siz kimsiniz?" diye sordu. İçlerinden biri bir adım öne çıkarak cevap verdi. "Galatasaray Mektebi Sultanisi talebeleriyiz." Komutan iyice şaşırmıştı. "Sizin burada ne işiniz var? Okulda olmanız gerekmez mi?" "Vatan için ölmeye geldik hocam. Komutanım." Çocuk hala hocam diyordu. Öyle demeliydi. Bu gayet normaldi. Normal olmayan okulda olması gereken çocukların cepheye gelmesiydi. Komutanın yüreği akıvermişti. Demek ki iş buraya kadar gelmişti. Cepheye gönderecek yetişkin kalmadığı için iş çocuklara düşmüştü. Bu çocuklar ne yapabilirdi? Bunca topa tüfeğe karşı nasıl koyabilirlerdi? Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Gözyaşları göz kapaklarına kadar hücum ediyor, sonra geri dönüp yüreğine akıyordu. "Allah'ım, bu sabilerin yüzü suyu hürmetine, bu masumların masumiyeti için yavrularını yüreğini de peşlerine katarak bu cephelere gönderen anacıkların gözyaşları hatırına, en önemlisi de Rahman ve Rahim isimlerinin hatırına bu mübarek toprakları düşmana çiğnetme. Çanakkale'ye geçmelerine fırsat verme Rabbim. Amin." Dua içinden yapmıştı. Komutan vakur olmalıydı, etrafına moral depolamalıydı. İçi kan ağlasa bile dudaklarından tebessüm eksik olmamalıydı. "Eğitim aldınız mı bari?" Az önce konuşan çocuk bu geçen süre içerisinde gözlerini komutandan ayırmamıştı. Elleri yanlarına yapışmış vaziyette, ayakları yere çakılmış gibi dimdik duruyordu. "Süngü takmayı bile öğrendik hocam, komutanım." Bu masum ifadeler komutana tebessüm ettirmişti. Çocuğun sırtını sıvazladı. "Demek süngü takmayı bile öğrendiniz, öyle mi?" "Evet komutanım." "Bu süngülerle neye karşı koyacağınızı biliyor musunuz?" "Evet komutanım, biliyoruz. Koca koca toplara, ölüm kusan makineli tüfeklere karşı koyacakmışız." "Peki sence süngü yeter mi bu canavarları püskürtmeye? Onların gemisi, tankı, makinesi varsa bizim de imanımız var komutanım. Yeter de artar bile." "Aferin delikanlı, şimdi oldu işte." Yarın günün ağarmasıyla birlikte süngü hücumuna başlayacaklardı. Süngü hücumu pazı gücü demekti. Güç, kuvvet demekti. Teknik, taktik demekti. Ölüm demekti. Çocuklarla olacak iş değildi bu. Bile bile kurban edemezdi onları. Ne olursa olsun bu yavrular katılmamalıydı bu hücuma. "Yalnız," dedi, "sizin biraz daha eğitim almanız lazım." "Biz yeterli eğitim aldık komutanım. Tam bir ay." Yüzbaşı gönüllülerin nasıl bir eğitimden geçtiğini biliyordu. "Aldığınız eğitim yetmez çocuğum," dedi. "Karşımızda gulyabani gibi güçler var. İlk hamlede haklarlar sizi." Çocuk vazgeçecek gibi değildi. "Komutanım, biz pikniğe gelmediğimizi biliyoruz. Bunun bir savaş oyunu olmadığını da biliyoruz. Az önce biz vatan için ölmeye geldik demiştim." "Bu vatanın ölülerden çok dirilere ihtiyacı var çocuk. Şimdilik geri hizmette olacaksınız. Yeterli eğitimi aldığınıza inandığım ana kadar da bu böyle olacak. Tamam mı?" Bu söz üzerine diğer çocuklar da bir adım öne çıktılar. Uzunca boylu ve sarışın olanı kendinden emin bir şekilde konuştu. İstanbul'daki eğitimden sonra komutanımız bize, "Eğitiminiz bitti, bundan böyle düşmanla boğuşacaksınız," demişti. "Biz kendimize güveniyoruz komutanım. Ne olur bizi geri hizmete almayın." Diğerleri de söze karıştı. "Biz savaşmak istiyoruz. Geri hizmette olmak istemiyoruz." Yüzbaşı yumuşar gibi olmuştu. Aslında burada eğitim ayıracak ne zaman ne de alan vardı. Çocukların yüzlerine baktı. Pırıl pırıldı yüzleri. Bu masum yüzler, bu güzel gözler, bu taze bedenler yakın zamanda toprağa karışacak, küçücük yaşlarda ebediyete uzanacaktı. İçi cız etti. Derin bir ah çekti. Bu ahla birlikte kendi çocukları geldi gözünün önüne. 3 çocuğu vardı. Biri 6, diğeri 4 yaşındaydı cepheye giderken. Biri de henüz doğmamıştı. Tam 16 aydır ayrıydı onlardan. İlk günlerde birkaç defa mektuplaşmışlar, sonra da haberleşemez olmuşlardı. İhtiyar anacığı, beli bükük babacığı kendilerini taşıyamazlarken bir de 4 insanın ağırlığını yüklenmişlerdi. Şimdi ne yapıyorlardı acaba? Bu arada korkunç bir patlama duyuldu. Bu patlama ile birlikte gökyüzü gündüze döndü. Koskoca bir alev topu yükseldi, yükseldi. Sonra arkasında kara bir toz yığını bırakarak bulutlar arasında kayboldu. Yaklaşık 500 metre ilerideki tabiye düşmüştü top. Gelen sesler yürekleri dağılıyordu. Yüzbaşının kurduğu hayalle pembeleşen yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. Telaşla Azman Çavuş'a döndü. "Bölük sana emanet Azman Çavuş. Hainler yine ateşkes saatini ihlal ettiler. Top herhalde tabyanın tam ortasına düştü. Gelen seslere bakılırsa zayiat büyük olmalı. Ben gidip bakayım. Ha, unutmadan söyleyeyim. Bu arada hazırlıklarınızı tamamlayın. Gün ışır ışınmaz süngü hücumuna başlıyoruz." "Hayırdır komutanım? Bir haber mi aldınız?" "İngilizler erkenden karaya çıkarma yapacaklarmış. Onlardan önce davranıp karaya adım atar atmaz püskürtmeliyiz onları. Şimdiden gazanız mübarek olsun." "Sağ ol komutanım." "Azman Çavuş." "Emredin komutanım." "Osman Onbaşı'ya söyle, delikanlıları gün ışıyıncaya kadar eğitsin. Sabah onları çakı gibi karşımda istiyorum." Karşılıklı anlaşmaya göre belli saatler arası ateşkes oluyordu. Bu ateşkes ara sıra delinse de gün ağrıyıncaya kadar devam ediyordu. "Baş üstüne komutanım." Yüzbaşının son ifadeleri çocukları çok sevindirmişti. Tebessüm eden gözlerle birbirlerine baktılar. Sonra da "Yaşasın, yaşasın!" diye bağırarak ellerini birbirlerinin ellerine şaplattılar. Galatasaraylı futbolcular gol atınca hep böyle yaparlardı. Onlar da bu sevince ortak olur, oturdukları yerden fırlayıp golü kendileri atmışçasına sevinirlerdi. O günler ne coşkulu günlerdi. Hele Celal İbrahim'in Fenerbahçe'ye attığı o gol unutulur gibi değildi. Ne de çok sevinmişlerdi. Sonra savaşla birlikte bu sevinçler buruklaşmıştı. Hele bir de ağabeyleri Celal İbrahim'in şehit haberinin gelmesi bu buruk sevince tuz biber ekmişti. "Bölük hazır ol." Bölük bu emirle hemen toparlandı. Azman Çavuş bölüğün karşısına geçti. Onlara işin ehemmiyetini anlattı. Silah olmayanlara silah dağıttı. Tüfekler çoğunun topuğuna değiyordu. Son olarak yüzbaşının her taarruzda tekrar ettiği nasihatları hatırladı. "Karşınızdakiler düşman da olsa neticede insandır. İnsansa insanlıklarını unutmuş olsalar bile eşrefi mahluk yani yaratılmışların en üstünüdür. Bunun için aman dileyene silah çekilmeyecek, yaralıya eziyet edilmeyecek, esirlerimiz misafirimiz gibi izzet ikram görecek. Kazanız mübarek olsun." "Sağ ol Osman Onbaşı, sen de vakit kaybetmeden gençlerle ilgilen." "Emredersiniz komutanım." Bu talimat üzerine Osman Onbaşı hemen gençleri yanına toplayarak talime başladı. "Süngüyü şöyle takacaksınız, tetiğe şöyle basacaksınız, düşmana şöyle saldıracaksınız, bir mermi bile boşa gitmeyecek." Sabah ezanına kadar sürdü bu talimler. Ezan bütün ulviliği ile göklere yükseliyor, ulu dergaha senden büyük yoktur mesajları gönderiyordu. Huşu içinde namazlar kılındı, tesbihler çekildi, dualar yapıldı. Bu namaz birçoğu için son namaz demekti. Ahirete götürecek son azık, şehitlikle birlikte bu namaz olacaktı. Bu bilinçte çıkmışlardı Yüce Yaratıcı'nın huzuruna. Boyunlarını bükmüşler, gönüllerini açmışlar, çağlayanlar gibi coşmuşlar, ılık ılık gözyaşı dökmüşlerdi. Namazdan sonra arpadan yapılmış çorbalar ve taş gibi katılaşmış tayınlar dağıtıldı. Bu yemek de bazıları için dünyadaki son lokmalardı. Arpanın her tanesi, suyun her damlası, ekmeğin her zerresi onlar için çok şey ifade ediyordu. Bu bilinçte yuttular lokmaları. Yemekten sonra helalleşme faslı başladı. Birbirlerine sarıldılar. Sarılan bir daha ayrılmak istemiyordu arkadaşından. Yine birçoğu için bu dünyadaki son kucaklaşmaydı. Son namaz, son yemek, son kucaklaşma derken sonları peş peşe yaşamaya başlamışlardı. Son nefeste birlikte bu sonlar artık son bulacak, ardından sonsuz bir hayata yelken açacaklardı. Başka bir deyişle cennete uçacaklardı. Boyunlar bükülmüş, gönüller vurulmuş, gözyaşı sel olmuştu. Bu sahnelere şahit olan ay bu manzaraya daha fazla dayanamamış, "Benden bu kadar" diyerek nöbeti güneşe devretmişti. Ateşkes saatinin bitmesine daha zaman vardı. Namazdan sonra bir müddet dinlenmek için siperlere girdiler. Kısa bir süre sonra düşman gemileri yönlerini tekrar Çanakkale sırtlarına çevirdi. Nedense ateşkes saatinin bitmesini beklememişlerdi. Belli ki Türk birliklerini gafil avlamak istiyorlardı. Hemen ateş başlamıştı. Yer gök top sesleriyle inliyor, namlular ölüm kusuyordu. Mermilerin topların düştüğü yerlerden alevler yükseliyor, ölenlerin kol, bacak, el, ayak gibi uzuvları havaya kalkan toprakla birlikte siperlere düşüyordu. İyice sipere sindiler. Mermiler ıslık çalarak üzerlerinden geçiyordu. Siperler toz duman içinde kalmıştı. Bir ara yüzbaşı, "Azman çavuş, yandık!" diyerek siperlerin köşesini işaret etti. Azman çavuş, yüzbaşının işaret ettiği tarafa baktı. Talebe çocuklar, siperin bir köşesinde bir yumak gibi birbirlerine sarılmış vaziyette tir tir titriyorlardı. Belli ki küçücük yürekleri bu korkunç manzaraya dayanamamıştı. Yüzbaşı, "Yandık!" demekte haklıydı. Bu manzara diğer askerler için yılgınlığa vesile olabilirdi. Hatta panik meydana getirebilirdi. Azman çavuş, sürüne sürüne onların yanına gitti. Tam yanlarına yaklaşmıştı ki çocuklar hiçbir şey olmamış gibi birbirlerinden ayrıldılar. İçlerinden biri avaz avaz bağırarak marş söylemeye başladı. "Annem beni yetiştirdi, bu yerlere yolladı, al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı, boş durma çalış dedi, hizmet eyle vatana, sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana." Biraz sonra ona bir arkadaşı daha katıldı, biraz sonra biri daha, marş bitiyor, yeniden başlıyorlar, bitiyor, yeniden başlıyorlar, avaz avaz, çığlık çığlığa, top sesleri bu seslerin gölgesinde kalıyor adeta. Sonra birden ayağa fırladılar. Gözler çakmak çakmak, dişler kenetlenmiş, korkudan eser kalmamış. Sanki az önce titreyen onlar değilmiş, sanki onlar siperi terk etmiş, yerine başkaları gelmiş. Azman çavuşla göz göze geldiler. Azman çavuş gözleriyle, "Yiğitlerim, size de bu yakışır," der gibi baktı onlara. "Hadi süngüleri takıp tüfekleri alın omuzunuza, az sonra süngü hücumu başlayacak." Yüzbaşı rahatlamış, Çanakkale yamaçlarının çiçekleri sanki yüzünde açmıştı. Var gücüyle bağırdı, "Haydi yiğitlerim, beklediğimiz an geldi. Hücum!" Bu hücum emriyle birlikte Mehmetçikler yayından kurtulmuş ok gibi siperlerden fırlamıştı. İşte tam o anda bir makine tüfek bütün vahşetini o dört yavrunun üzerine kusuverdi. Çocuklar ne olduğunu anlamadan sipere geri düştüler. Başka bir ifadeyle Azman çavuşun kucağına dökülüverdiler. Gül yüzleri onun kucağında soluverdi. Hepsinde gözleri açık kalmıştı. "Olmadı değil mi komutanım? Bir işe yaramadık değil mi?" der gibiydiler. Azman çavuş anlamıştı mesajı. "Olur mu yiğitler?" diye söylendi. "Sizin bu haliniz yeri göğü ihtizaza getirecek." Azman çavuş ağlıyordu. Yüzbaşı ağlıyordu. Bölük ağlıyordu. Yeryüzü ağlıyordu. Gökyüzü ağlıyordu. Bütün varlıklar ise küçük şehitler için duaya duruyordu. Ne olduysa işte o zaman oldu. Bütün bölük aslan kesildi adeta. Top sesleri, mermi vızıltıları onları durduramıyordu. Yağmur gibi üzerlerine yağan mermilerle kısa bir sürede birçok Mehmetçik şehit düştü. Şehit olan arkadaşlarının yerine başka bir Mehmetçik geçti. Nihayet sahile ulaşmışlardı. Çanakkale Boğazı Allah Allah nidalarıyla inlemeye başladı. Karaya adım atan İngilizler bu saldırı karşısında şaşırmıştı. Bu da neyin nesiydi? Az önceki bombardımanla kafalarını siperden çıkarmamaları gerekirdi. Oysa bir şey olmamış gibi diplerinde bitmişlerdi. "Haydi yiğitlerim, haydi aslanlarım, haydi kahramanlarım, minik şehitlerimizin kanını yerde koymayın. Şehitlerimizin kanını yerde koymayın. Kirli çizmeleriyle topraklarımızı çiğnemenin bedeli neymiş gösterin İngilizlere." "Allah Allah Allah Allah. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber." Bu hücumu gören İngiliz savaş gemisi geri geri kaçmaya başladı. Askerlerinin birçoğu karada kaldığı için ateş de edemiyordu. Sahilde kıran kırana bir mücadele başladı. Kısa sürede İngiliz askerlerinin birçoğu süngü darbelerinden kurtulamamış hayatını kaybetmişti. Bir kısmı da teslim olmuştu. Teslim olanların aralarında yaralılar da vardı. Teslim olanlar ablukaya alındı, yaralılar özenle sargı yerine taşındı. Esirlere ve yaralılara yapılan muamelelerde yüzbaşının talimatlarından bir milim bile şaşılmadı. Türk insanı bu hareketiyle şefkatini, insana verdiği değeri tarihin altın sayfalarına bir kez daha yazdırmıştı. Ayrım sonu, sayfa 146.